Ayrım 5.
Bu döngü şöyle işler. İnsanlar dahil bütün canlıların yaşayabilmek için proteine ihtiyaçları vardır ve protein azot olmadan üretilemez. Soluduğumuz havanın %78'i azot olmasına rağmen hiçbir canlı gaz halindeki azotu kullanamaz. Azot daha karmaşık bir yoldan elde edilir, yani gıdalardan. Ekosistemlerin bozulması, canlıların varoluşu ve geleceği için büyük tehlike taşır. Örneğin bir doktor, hastasının sağlık durumunu renginden, nabız atışından, kan ve idrar tahlilinden tespit edebiliyorsa, doğa bilimciler de bir ekosistemin bozulmasını aynı biçimde tespit ederler. Ekosistem içinde bulunan bir göldeki balıkların azalıp, suyun yeşil rengini değiştirmesi, kuşların azalması, kemiricilerin büyük boyutlarda çoğalması gibi pek çok açıdan ekosistemin sağlığını tespit ederler. Kim kimi yer? Charles Darwin, evrimin ana itici gücünün rekabet, yarışma olduğuna inanıyordu. Post-Darwinist bilim adamları ve politikacılar da bu ilkeyi benimseyip onu başka teorilere dayanak yaptılar. Örneğin, bugün ahlaki açıdan zayıf bulduğumuz sosyal Darwinizm gibi. Bununla beraber rekabet yine de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası. Eğer tarihi ve arkeolojik kayıtlar doğru ise bu durum binlerce yıldır da geçerli. Fakat ekolojistler için rekabet kavramı, spor, savaş ve politikanın dışında başka bir anlam taşır. Bunu anlayabilmek için örneğin şu tür soruların cevabını bulmamız gerekir. Organizmalar niçin yarışırlar? Bu yarışma nasıl gerçekleşir? Yarışmanın sonuçları nelerdir? Bu arada başka bir soruyu da sormamız gerekir. Organizmalar her zaman birbirleriyle rekabet ederler mi? Bu sorunun cevabı basittir. Hayır. Rekabet konusunu tartışırken öncelikle kaç tür canlının olayda rol aldığını belirlemeliyiz. Aynı türün değişik bireyler arasında gerçekleşen rekabete tür içi rekabet diyoruz. Değişik türlerin birbirleriyle olan rekabetini ise türler arası rekabet olarak adlandırıyoruz. Fazla biyoloji bilgisi olmayan ortalama bir insanın rekabet denince aklına gelen ilk şey türler arası rekabet olur. Sonuçta atletizm alanında aslanlarla ayıları, bülbüllerle şahinleri yarıştırır. Halbuki doğada tür içi rekabet, örneğin aslanlar arasındaki rekabet çoğu zaman karşılaşılan durumdur. Çünkü en basitinden aynı türün bireyleri beslenmek için aynı belirli kaynağa ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda çiftleşmek için de genellikle hemen yakınlarındaki türdeşleri arasından bir eş seçerler. Bu konuda en basit kural şudur. Genellikle bizler bize en çok benzeyenlerle yarışırız. Bu genel kural bütün organizmalar için geçerlidir. Canlıların birbirleriyle tipik olarak yarıştıklarını söyleyebilmemiz için İki koşulun oluşması gerekir. 1. Bu canlılar aynı ortak kaynağı kullanıyor olmalıdır. 2. Bu ortak kaynak bir biçimde kısıtlı olmalıdır. Bunlar Charles Darwin tarafından tarif edilen doğal ayıklanmanın iki önemli koşuludur. Bir başka önemli koşul da aynı türün üyelerinin o kaynak için yarışma yeteneklerinin değişik olmasıdır. Bu üç koşul yerine geldiğinde doğanın o kaynak için yarışmada kazanma şansı en yüksek bireylere ayıkladığı söylenebilir. Ancak burada kazanmak, normal bir insanın kafasındaki kazanma düşüncesinden farklı bir anlam taşır. Doğada kazanmak demek, rakiplerinden daha fazla üreyebilmek demektir. Bu yarışmadaki puanlar, hayatta kalıp yetişkinliğe erişen yavru sayısıyla belirlenir. Hayatta kalmak demek de sonuçta yine üreyebilmek demektir. Yarışma bazen aynı türün bireyleri arasında olmaz. Birden fazla canlı türü aynı sınırlı kaynak için yarışırlar. Bunun için örnek olarak tropikal bir bitkinin üzerindeki çiçekleri verebiliriz. Bu çiçeklerdeki bal özü için yarışan canlıların arasında değişik türde böcekler olabileceği gibi bir sinek kuşu da olabilir. Doğal yaşamla ilgili bilgilerini çoğunlukla TV belgesellerinden öğrenen ortalama bir vatandaş, doğal sistemlerin tamamıyla yarışmaya dayalı olduğu fikrine kapılabilir. Halbuki biz doğadaki her kaynağın kısıtlı olmadığını biliyoruz. Örneğin, otoburlar için büyük bir çayırdaki otlar hiç de sınırlı miktarda sayılmazlar. Bu durumda şöyle bir soru sorabiliriz. Biz onlar, acaba karakteristik özelliklerini büyük düzlüklerdeki otlar için yarışarak mı edinmişlerdir? Cevap, büyük bir ihtimalle hayırdır. En yakın tahminimiz, biz onların çiftleşecek eş bulma konusunda yarışmış oldukları, fizyolojik ve davranışsal özelliklerini iklimsel şartlara uyarak edindikleridir. Kısıtlı bir kaynak için yapılan rekabet oldukça gösterişsiz olabilir ve yarışmanın uzun vadeli sonuçları da hemen gözlenemeyebilir. Güneş ışığı neredeyse sınırsız olmasına rağmen bitkiler, güneş ışığı için yarışabilirler. Burada sınırlı olan şey, büyüyüp yapraklarını güneşe uzatabilmesi için gerekli olan mekan ve sudur. Bir bahçede ekili olan turp tohumlarını azaltırsanız, tür içi yarışmayı da azaltmış olursunuz. Rekabet doğrudan da olabilir. Bir çiçekten polen almakta olan bir arı, o sırada başka bir arının aynı yerden polen almasını fiziki açıdan engellemiş olmaktadır. Rekabet dolaylı da olabilir. Hayvanlar her zaman da dolaylı bir rekabet içindedirler. Bir sineği yemekte olan bir peygamber böceği, bu sineğin başka bir zamanda veya başka bir yerde başka bir peygamber böceğinin midesine inmesini de engellemiş olmaktadır. Kısacası, her iki örnekte görüldüğü gibi bir canlının yaptığı bir eylem başka bir canlının yaşamını etkilemektedir. Pratikte olmasa da potansiyel olarak bu böyledir. Rekabetin algılanması ve sonuçlarının gözlenmesi oldukça güç ve karmaşık olduğundan bilim adamları bu konudaki araştırmalar için çok fazla çaba sarf etmektedirler. Şimdiye kadarki tüm araştırmalardan çıkan sonuçlar ise şunlar. 1. Rekabet, yarışma, bütün canlıların yaşamında her zaman var olan ve onların hem birey hem de tür olarak yaşamlarını etkileyen güçlü bir etkendir. Rekabet, bir organizmanın yaşamak için ihtiyaç duyabileceği her şey ile ilgili olabilir. Yeter ki o her şey kısıtlı miktarda olsun. Hemen her yarışmanın sonucu basit biçimde varoluşunu sürdüren canlının ve ortaya çıkan yavruların sayısı ile ölçülebilir. 2. Canlılar, rekabet için sahip oldukları tüm imkanları kullanırlar. Bunların bazıları diken, tırnak, diş, boynuz gibi silahlar olabileceği gibi özel kokular, kimyasal maddeler, renkler, davranış biçimleri, çevresel şartlara tepki gibi faktörler de olabilir. 3. Türler arasındaki rekabet çevre faktörleri tarafından da belirlenebilir. Belirli bir çevreye bir tür daha iyi uyum sağlarken başka bir tür daha başka bir ortamda daha fazla üreyebilir. 4. Rekabet hala evrimsel çeşitliliğin ana nedenlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Ancak tek neden değildir. Bunun yerine üretkenliği azaltan kromozom değişiklikleri gibi yalıtıcı mekanizmalar bitki ve hayvan çeşitliliğinin ana nedeni olarak daha çok kabul görmekteler. Ve tabii ki değişimler, mutasyon yani genetik materyal üzerindeki ani DNA veya kromozom değişiklikleri evrimsel değişim için çok önemli faktörlerdir. Bitkiler, su, topraktaki mineraller ve güneş ışığı için yarışırlar. Bitkiler aynı zamanda başka bitkileri öldürecek veya üremelerini engelleyecek zehirli kimyasalları toprağa salarak da yarışırlar. Hayvanlar arasındaki rekabetin önemli bir kısmı ise çiftleşecek eş bulma üzerine kuruludur. Bir et oburu bir hayvanı saldırırken gördüğümüzde, örneğin televizyonda bir antilopu kovalayan bir leopar, avcı ve av ilişkisindedir. Birbirleriyle rekabet içerisinde değildir. Eğer leoparın yarıştığı birisi varsa o da başka leoparlardır. Çünkü en hızlı koşan leopar avı yakalar ve beslenerek varoluşunu sürdürür. Tersinden baktığımızda antilop da leoparla değil diğer antiloplarla yarışmaktadır. Ancak bu kez kaçış hızı konusunda. Güneşe bakan dünya. Mustafa Cemal, elektrik mühendisi, araştırmacı. Enerji. 21. yüzyılda dünya dev bir güne bakan çiçeği olacak. Çünkü 21. yüzyılın enerji kaynağı nükleer enerji değil, güneş olacak. Günümüzde solar elektrik sistemleri konusunda yapılan çalışmalar büyük umut vaat etmekte. Bugün 400 megawatt gücünde fotovoltaik elektrik kolayca üretilebiliyor. 10 megawattlık enerjinin 10 bin evine ihtiyacını karşılayabildiğine dikkat edilirse gelecek son derece açık. 2003 yılında bu rakamların ikiye katlanacağı, 2010 yılında ise 5000 megawatt'a çıkılabileceği kestiriliyor. Bu 7 milyon insanın elektrik ihtiyacına denk düşüyor. Dünyamız ısınıyor, buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, beklenmedik sel taşkınlarıyla karşılaşıyoruz. Isınmanın büyük ölçüde atmosferdeki karbondioksit miktarının yükselmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Sanayi devriminden bu yana atmosferdeki karbondioksit oranı konsantrasyonu %30 oranında arttı. Bu artış atmosferin ısı tutma kapasitesinin yükselmesini getirdi. Hükümetler Arası İklim Değişmeleri Paneli'nde IPCC belirtildiğine göre global ortalama yüzey sıcaklığı bu süre boyunca 0.3-0.6 degrees Celsius yükseldi. Söz konusu artışın 0.36 derece Celsius'luk kısmı ise 1970 yılından bu yana gerçekleşti. Bekleneceği gibi kentlerdeki ısınma kırsal yörelere göre daha fazla. Dünyanın sıcaklığı üzerine düşen güneş ışığının yansıtılırken tutulmasına bağlıdır. Uzay moleküler bir ortam olmadığından soğuma sadece ışıma ile mümkündür. Soğuyan bir cisim soğudukça daha uzun dalga boylu ışık yayar. Soğuyan lav kütlesini ya da elektrik sobasının telini gözünüzde canlandırın. Yüksek enerjide kısa dalga boylu gün ışığı atmosferin aşağı tabakalarına geçerek dünyayı ısıtır. Dünya kızılötesi uzun dalga boylu ışık yayarak soğur. Atmosferin neredeyse tamamını dolduran nitrojen ve oksijen gün ışığına geçirgendir. Yeryüzünden yansıyan ışık, su buharı, karbondioksit, atmosferin %0.036'sı, metan, kloroflorokarbon, nitros oksit, ozon moleküllerinden oluşan azınlıktaki gaz kitlesi tarafından kısmen tutulur. En büyük pay %60 ila 70 ile su buharındadır. Ardından karbondioksit ve metan gelir. Su damlaları ya da buz parçacıklarından oluşan bulutların önemini beyaz renklerinden kestirebilirsiniz. Uzaydan bakıldığında da bulutlar beyazdır. Üzerlerine düşen ışığı olduğu gibi yansıtırlar. Dünyaya yağan ışığın %70'ini bunlar alıkorlar. Dünyanın ısı dengesi, dolayısıyla iklim değişiklikleri atmosferdeki bu gaz ve bulut kitlesinin oranına bağlıdır. Dünya atmosferi yeryüzünden yansıyan güneş ışığını tutamasaydı, ortalama 15 derece Celsius olan şimdiki sıcaklık 33 derece Celsius daha düşük olurdu. Buna sera etkisi deniliyor. Sera adı sizi yanıltmasın. Bildiğimiz sera da sıcaklığın korunumu yatay ve dikey ısı akılarının engellemesiyle sağlanır. İşte bu doğal ısı korunumu dengesi, enerji üretimi sırasında salınan söz konusu ısı koruyucu gazların giderek birikmesiyle bozuluyor. Dünya ısınmaya başlıyor. İnsan kökenli sera etkisinin yaratılmasında karbondioksitin payı %55'ten fazla. Metanın %20, kloroflorokarbonun %18, nitros oksidin %5, ozonun ise %2. Problem, özellikle su buharının zayıf bir soğurucu olduğu 8 ila 18 mikron ısıl ışıma aralığında ortaya çıkıyor. Bu aralıktaki ışımayı büyük ölçüde karbondioksit tutuyor. Fosil yakıtlar denilen karbon içeren orman kalıntılarının çökelip sıkışmasıyla oluşmuş petrol, doğalgaz, kömür gibi yakıtlar yakıldıklarında içerdikleri karbonun havanın oksijeniyle birleşmesiyle büyük oranda karbondioksit salıyorlar. Yanı sıra yanma esnasında metan ve nitroz asit de salınıyor. Metan ayrıca kömür ve kimi doğalgaz çıkarımı ve eldesinde salınıyor. Özellikle karbondioksit fotosentezle dönüştürülene, yağmur ya da okyanuslarda soğurulana dek onlarca yıl atmosferde kalıyor. Ormanların hızlı tüketimi ve yok oluşumu bu sürece katkıda bulunuyor. Bir hektarlık orman havadaki 7.6 ton karbonu soğurabiliyor. Ama yılda 11.3 milyon hektarlık tropik yağmur ormanı telef ediliyor. Buna karşılık insan faaliyetiyle ortalama 30 milyon ton karbondioksit atmosfere bırakılıyor. Dünyada tüketilen toplam enerjinin yarısı kadarını petrol sağlıyor. Bunun büyük çoğunluğunu taşıtlar tüketiyor. Elektrik üretimi için kömür en gözde yakıt. Kömürün dünya elektrik üretimindeki payı %39, nükleer reaktörlerin %17, gazın %15, petrolün %10, hidro ve diğer santrallerin %19. Doğal gaz giderek yaygınlaşan bir yakıt türü. Global enerji tüketiminde 1/4'e yakın bir payı var. Bu denli yaygın kullanılan fosil yakıtlarının duman atıkları, içerdikleri aerosol denilen parçacıklarla sera etkisine katkıda bulunmakla kalmıyor. Asit yağmurlarına da yol açıyorlar. Yakınlarda yapılan bir çalışma, bu asit yağmurları toz ve dumandan, egzoz atıkları yüzünden yılda 64 bin kişinin öldüğünü ortaya koydu. Üstelik nitrojen geri çevrimi bozuluyor. Ayrıca kloroflorokarbon, ozon tabakasının delinmesinde bir numaralı faillerdendir. Bu madde stratosfere kadar bozulmadan yükselir. Güneş ışığıyla tepkimeye girerek klor ya da brom moleküllerini açığa çıkarır. Atmosferde 400 yıla kadar varlığını sürdürebilen tek klor ya da brom molekülü, zincirleme tepkimelerle binlerce ozon molekülünü çözebilmektedir. Tropik bölgelerin dışında ozon konsantrasyonundaki düşme hızından kaybetmeksizin sürüyor. hemen tamamı ozon tabakası tarafından soğurulan mor ötesi beta ışınlarının yol açtığı melanoma tipi deri kanserinin tedavisi hala bulunamadı. Ama bu kanser tipinde dünya ölçüsünde düzenli bir artış var. Denize dökülen petrol cabası, denizler, nehirler kirleniyor, biyoçeşitlilik azalıyor, yaşamak asap bozukluğuna indirgeniyor. Sanayi devrimi enerji çağını başlatmıştır. O günden bu yana kömürün yerini petrol aldı. Petrol, yüzyılımızın temel jeostratejik meselesi haline geldi. Dünya soğuk ya da sıcak petrol savaşlarına sahne oldu. 1973 ve 1979 petrol fiyat artışları uluslararası düzeyde zincirleme sarsıntılara yol açtı. Enerji açlığı büyük. Eldeki verilere göre önümüzdeki 50 yıl içinde dünya nüfusu ikiye katlanacak. Bu nüfus büyüklüğünün ihtiyaç duyacağı enerji miktarı hazırdaki enerji üretiminin en az 3 kat artmasını gerektirir. Fakat en iyimser tahminle bile petrol rezervlerinin ömrü 40 yıl aşacağı benzemiyor. Doğal gaz rezervleri daha da az. Ama bugünkü düzey korunursa daha uzun süre yararlanılabilir. Son 20 yıl içerisinde dünya enerji rezervlerinde büyüyen tüketim gereksinmesine kıyasla pek az gelişme olabildi. Açık ki dünya enerji devriminin eşiğindedir. Alternatif enerji kaynağı ne olabilir? Çağımızın sorusu bu. İlk akla gelen zenginleştirilmiş uranyumun bölünmesiyle elde edilen nükleer füzyon enerjisi olabilir. Uranyum rezervlerinin tahmini ömrü en fazla 50 yıl. Reaktör çekirdeğinin aşırı ısınıp patlaması ciddi bir tehlike. Binlerce insanın ölümüne, sakat kalmasına, sakat doğumlara, trilyonlarca dolarlık hasadın telef olmasına neden olan radyoaktif etkisi birkaç hafta içerisinde bütün dünyaya yayılan Çernobil felaketi hala akıllarda. Üstelik atıkları son derece radyoaktif. Radyoaktif çürüme sırasında aşırı ısındığı için soğutmakta kullanılan suya karışan izotoplar aylarca öldürücülüklerini koruyorlar. Kimi atıkların 10 bin yıl iyi yalıtılarak saklanması gerekiyor. Düşünülebilecek diğer bir yol soğuk füzyon. Füzyon, güneşin enerji kaynağıdır. Güneşte çok yüksek sıcaklık altında gerçekleşir. Ama iki kimyacı 1989 yılında oda sıcaklığında iki döteryumu çarpıştırarak füzyonu gerçekleştirebildiler. Döteryum, okyanuslarda bol bulunan bir madde. Tüm okyanuslardaki toplam döteryum ile elde edilebilecek enerji, hazırdaki fosil enerjisinden milyar kez daha fazla. Bu dehşetli verime karşılık, füzyonun radyoaktif etkisi yok denecek kadar az. Kirletici yan etkileri çok az ve güvenilir. Ama henüz pratikte elde edilebilmiş en büyük başarı, üretimi için kullanılan enerji kadar enerjinin elde edilebilmesi düzeyinde. Nihai başarının ne zaman geleceği ise belirsiz. Yapraklar üzerindeki klorofil molekülleri, nanosaniye mertebesinde kısa bir sürede güneş ışığını yakalayıp enerjiye dönüştürüyorlar. Bunu yaparken soğuduğumuz havanın temel bileşenini, oksijeni üretiyorlar. Petrol, doğalgaz, kömür de bitki ve bitkileri yiyen hayvan atıklarından başka bir şey değil. Rüzgar, gelgit, dalga enerjileri, güneş enerjisinin türevleri. Elimizde bitkiler gibi güneşi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilecek teknoloji var. Yeryüzüne bir yılda düşen gün ışığı enerjisi, hali hazırda kullandığımız toplam enerjinin 15 bin katı. 20 günlük gün ışığı dünyanın toplam fosil rezervlerinin içerdiği tüm enerjiye denk. Bunu neden kullanmayalım? Dünya neden güne bakan olmasın? Yenilebilir enerji, sürekli kullanımıyla tükenmeyen, sürekli yeniden üretilebilen enerji demek. Güneş enerjisi birincil yenilebilir enerjidir. Güneşimiz 5 milyar yaşındadır ve şimdiki gibi saniyede 4000 ton kütle tüketmeye devam ederse daha 5 milyar yıl ömrü var. Yeni güneşler aramak için epey zamanımız bulunuyor demek bu. Fiili ya da potansiyel enerji olanakları içerisinde ölümsüz diyebileceğimiz kadar uzun bir süre. Güneşin saldığı enerji, güneş lekeleri oluşumuyla az da olsa değişiyor. Ama bu bir güneş sabiti varsayabileceğimiz kadar zayıf bir salınım. Rüzgar enerjisi, biyomes enerjisi, hidroelektrik enerji ve jeotermal enerji diğer yenilebilir enerji kaynakları. Gün ışığı ışıma denilen bir enerji türü olarak yeryüzüne ulaşır. Işıma her bir belli bir miktar enerji taşıyan fotonlardan oluşur. Güneş ışıması taşıdığı enerji miktarına, dalga uzunluklarına göre üç farklı kategoriye ayrılıyor. Görünür ışıma, kızıl ötesi ışıma, ısıl ışıma ve mor ötesi yüksek enerjili ışıma. Solar termal sistemler binalarda su ve havayı ısıtmak için doğrudan ısıl ışımayı kullanırlar. Tatil yerlerinde düzlemsel güneş kolektörlerine rastlamışsınızdır. Yeryüzüne düşen güneş ışığı fazla yayın değildir. 500 wattlık bir soba metrekareye 25 kilowatt ışık yayınlığı gerektirirken ancak metrekare başına yaklaşık 12 kilowatt ışık düşer. Dolayısıyla güneş ışığının toplanması gerekir. Solar termal sistemler bunu havuzlarıyla ya da heliostas denilen ayna düzenekleriyle yaparlar. Toplanan enerji ısıtmak ya da elektrik üretmek için kullanılır. Ayna sistemiyle 3000 derece Celsius'luk sıcaklığa ulaşılabiliyor. Solar elektrik sistemler güneş ışığını güneş ya da fotovoltaik hücreler denilen cihazlarla elektrik enerjisine dönüştürüyorlar. Fotovoltaik terimini oluşturan foto, Yunanca ışık anlamına gelen foto sözcüğünden geliyor. Volt ise elektrik potansiyeli birimi. İlk pili bulan Alessandro Volta'nın soyadından geliyor. Fotovoltaik hücre diyot gibi yarı iletken bitişim ile güneş ışığını elektriğe dönüştürür. FV hücresine çarpan her foton kendi enerjisini yarı iletken atoma verirken hücredeki elektronlardan birini koparır. Küçücük de olsa tek hücreye çok sayıda fotonun çarpacağını hayal etmek zor değil. Bu elektronları bir telle yönlendirirseniz elektrik akımını elde etmiş olursunuz. Çok sayıda hücreyi paralel bağlayarak elde edeceğiniz akım miktarını, seri bağlayarak gerilim miktarını dilediğimiz kadar büyütebilirsiniz. Hesap makinesinden koca bir elektrik santraline kadar çeşitli boyutlarda üretiç imal etmeniz mümkün. Bugün